Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Veselamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz aleyhisselamı daha yakından tanımak, en yakınlarımızdan daha da yakın edinmek, ona yakın olmak, ona yakın olunca Allah'ın rızasına ermek için hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Zeynep Safiye annemizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Efendim, ikinci bölümünden yine güzel motifler görmeye, çıkarmaya çalışarak devam edelim inşallah. Hatırlayacağınız üzere Peygamberimiz Aleyhisselam hicret ile Kuba'ya geldiğinde Yahudi tavrını görmüştük kısaca. Yani Zeynep Safiye annemizin babasıyla amcasının Kuba'ya gidip orada Resulullah'ı görmeleri, sonra eve gelip evde ateşli tartışmalarla beraber onu kitaplarında geleceği haber verilen bir Resul, bir Nebi olduğunu anlamış olmalarına rağmen nasıl reddettiklerini ve nasıl bir öfkeyle bunu seslendirdiklerini görmüş olduk. Evet. Safiye Zeynep annemiz, ki o zamanlar henüz daha annemiz değil, 12 yaşlarında bir kız, babasıyla amcasının bu kadar öfke ve nefretle dolduğunu ilk defa görüyordu. Onların bu tavırlarına bir anlam, bir mana veremediği gibi niçin bu kadar kızdıklarını da merak etmeye başladı tabii. Ve o günlerde geçen ders yaşla ilgili bir şeyler söyledik. Ara sıra söyleyeceğimi ifade ettim. 11-14 arası, 12 yuvarlak olarak diyoruz. Yaşında bir kız olmasına rağmen bakınız nasıl bir cümle kullanıyor. Anladığım kadarıyla çok büyük bir şeyle karşı karşıyayız. Efendim cümleyi kullanıyor, cümle kullanıyorum, yazıyorum, konuşuyorum, dinliyorum. Böyle kullanırız biz. Ancak bütün bunları yaptıran, o nimeti bize veren Cenab-ı Hak'tır. Allah'ın takdirine bakınız ki, o günlerde 12 küsur yaşlarında olan bir kızcağız, anladığım kadarıyla çok büyük bir şeyle karşı karşıya izlerken ileride bu adamın, yani Resulullah'ın hanımı olacağını, bütün ümmetin annesi olacağını ve kıyamete kadar radıyallahu anha diye duayla anılacağını nereden bilecek? Takdir bu. Ama böyle net bir cümle kullanarak üstün zekasını da ortaya koymuş oluyordu diğer taraftan. Babası ile amcasının tavrı onu böyle bir kanaate yöneltmişti çünkü. Yesrib halkının büyük bir kısmını oluşturan Evs ve Hazreç kabileleri Resulullah geldi diyerek Kuba'ya doğru akmaya başlamışlardı çünkü. Yesrib, eski isim malum, Medine. Evet. Zeynep Safiye de bir yandan babasıyla amcasının konuşma ve öfkeli hallerine şahit olmuş, bir yandan da Resulullah geldi diye haykırıp Kuba'ya koşan halka bakıp kalmıştı. Babasıyla amcası aslında herkesten önce bu ses üzerine Kuba'ya koşmuşlardı. Erkenden gittikleri halde ancak güneş batarken dönmüşlerdi. Üstelik çok bitkin, çok üzgün ve çok da öfkeli bir şekilde. Evet. Zeynep Safiye binti Huyey radıyallahu anha neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Evet. Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Bu cümleyi niye tekrarladım? O bir Yahudi kızıydı. Yahudi babanın, Yahudi annenin, Yahudi kabilenin çocuğuydu. Dolayısıyla Yahudi, Yahudiliğini yapacaktı. Ben notlarımın arasına Yahudilerin Yahudiliği diye bir başlık attım. Bir eser olarak da devam ediyor bu Safiye annemiz de. Genişçe bunlar Medine'ye kadar nasıl gelmişler? Bunun özet bir tarihinden ziyade bize lazım olan kısımları biraz genişçe açarak anlatmaya çalıştım. Ancak bir radyo programında, evet efendim, bir radyo programında bu kadar ayrıntıya girmek çok zor. Dolayısıyla karakter itibariyle Yahudi olan bu insanların nasıl bir tavır takındıklarını, neler yaptıklarını, niçin karşı çıktıklarını anlamak lazım. Ben çok ana fikir bir şeyler söylemeye çalışayım. Uzun bir izahın ana fikri olsun bu. Birçok sebepten dolayı Yahudiler eski adı Yesrib, yeni adı Medine'ye geldiler. Orada Evs ve Hazreç kabileleri vardı. Onların gelişi de ayrı bir hikaye. Onlara da girmiyorum. Bu kabilelerden müsaade isteyerek Medine'nin dışında yakın bir şekilde yerleştiler bu Yahudi kabileleri. Medine ziraata elverişli bir yer. Ekip biçmeye elverişli bir yer. Onlar da bundan istifade etmek istediler. Evs ve Hazreç merkezde ve şunlarda şunlarda hak iddia etmemek, bizi rahatsız etmemek ve biz burada olduğumuzdan bizim yönetimimizde yani onun üzerinde söz söylememek üzere burada kalabilirsiniz dedi. Yahudiler de Medine'nin dışına yerleşmişler, orada kalıyorlar. Ancak zaman içerisinde Yahudi, Yahudiliğini yapıyor. Ne yapıyor? Ben dedim ya çok özet değil, ana fikrin ana fikrini geçiyorum. Yahudi bir yere girip yerleşmesi için önce oraya bir fitne tohumu eker. Yani oradaki kabileleri birbirine düşürür. Görünüşte biriyle ittifak yapar, sen haklısın der, ona silah verir. Ama el altından da öbürüyle ittifak yapar, sen haklısın der, ona da silah verir. İkisini vuruşturur. Hangisi yenilse fark etmez Yahudi için. Onlar zayıflasın da birbirini öldürsünler, zayıflasınlar. O fark etmez. Onları vuruşturur. Neticede yenen tarafın yanında bak yardım ettik, yendiniz der ve pay sahibi olmaya kalkar. İşte orada da böyle yaptılar. Bu iki kabileyi Evs ve Hazreci birbiriyle kapıştırdılar. Uzun süren savaşlar oldu, çok kayıplar verildi. Yahudiler yeri geldi Evs'in yanında yer aldılar, yeri geldi Hazreci'nin yanında yer aldılar. Neticede efendim kayıp veren müşrikler oldu, kazanan Yahudiler oldu. Silah sattılar, bir yandan para kazandılar, bir yandan da size yardım ettik diye bir tarafın kazancından sonra efendim biraz daha Medine içlerine geldiler. Zaman içerisinde bakın birçok şey, ziraat başta olmak üzere ziraattı, ticaretti, hayvancılıktı, neydi yani geçimle ilgili o dönemde ne varsa hepsi Evs'in, Hazrec'in elindeydi. Yani üretim de onların elindeydi. Alım satım da nakliyede ellerindeydi her şey. Ancak bu tür kavgalar, fitneler, savaşlardan sonra Yahudi efendim tarlada ter dökmek yerine o malları onlardan alıp hazır malı, yani 1 liraya alıp 1000 liraya satan bir zihniyet. Ticaretini geliştirdi. Zenginlendi Yahudi. Evs ve Hazreç ürettikleri malları satamaz duruma geldiler. Mecburen Yahudi aracılığıyla pazarladılar. Pazar ellerinden çıktı. Birbirleriyle savaştıkları için sık sık münakaşalar oluyor. Yahudi onları güya barıştırıyor. Siyaseti ellerinden çıkardılar. Bakın bu hikaye tarih boyunca hep böyle gelmişti. Bugün de böyle değil mi efendim? Ellerinden çıktı her şey. Nereye vardılar peki? Bütün bunlar olurken sadece ticaret, ziraat, alım satım, siyaset değil, Yahudi her alana nüfuz etmeye çalıştı ve görüntü olarak Evs'in yanında yer aldı, destekledi, Hazreci vurdurmaya çalıştı, iki tarafa silah sattı. El altından Hazreci'nin yanında yer aldı, efendim, iki tarafa silah sattı, yine o kazandı. Bu böyle sürdü gitti. Şimdi efendim, üzerinde çok durulması gereken bir şey var. Atlanılan bir şey. Yani bir kişinin hayatını anlamak için nasıl bir toplumda yoğrulduğunu görmeden bunu anlayamayız. Yani ufak bir hastalık esnasında bile doktora gittiğimizde ne yapıyorlar? Bunca tahlil yapıyorlar. Efendim bazı veriler elde ediyorlar. Ona göre yani biz kendimizi sözlü olarak ifade ediyoruz. Onlar bizi dinliyorlar. Ondan sonra işte verdikleri tahliller her neyse onlara bakıyorlar. Ona göre bir teşhis koyuyorlar. Değil mi efendim? Böyle oluyor. Yani şimdi ondan sonra ilaç yazıyor doktor ve biz iyi oluyoruz. Şimdi Zeynep Safiye annemizi ben araştırırken işte tamam yani bazı sohbet var kitaplarda, çok muttaki bir hanımdı. Gecesi şöyle zikirdi, gündüzü böyle fikirdi, itaatliydi. Amenna. Nereden geliyor o? Peki bize var mı o? Yani bize bunu yaptıran ya da yaptırmayan nedir? Onu yaptıran ya da yaptırmayan nedir? Bunlar görülmeden bunun anlaşılması da mümkün değil. Niçin bu ifadeyi kullandığımı şimdi daha iyi göreceksiniz. Şimdi aslında Zeynep Safiye annemizin ifadeleri arasında yok olan bir şey söyleyeyim. Ancak aile, kabile bunu yaşamışlar. Şimdi hicrete kadar, yani bu sahneye kadar Yahudilerle İslam'ın, Müslümanların böyle ciddi bir karşılaşması olmadığını görüyoruz. Sadece o değil, Akabe biatları hariç Medine'nin de haberi yok gibi duruyor. Hayır efendim, Mekke'de vahiy gelmiş, İslam yayılıyor, müşrikler zulüm yapıyorlar, Müslümanlar bir direniş ortaya koymuşlar. Orada bir vahiy medeniyetini tesis için bunlar hayatlarını ortaya koyarken Yesrib dediğimiz, yani eski adı Yesrib, Medine'de Yahudilerin ayartmasıyla Evs ve Hazreç birbiriyle vuruşuyordu. Buna Buas savaşları denir. Son 5 yıl, yani son savaş da 5 yıl sürüyor. Yani 5 yıl bunlar birbirini vuruyorlar. Mekke'de İslam yayılma sürecinde. O yüzden Medine ayağı fazla yok. Hatta Akabe'de birinci görüşmede başlarında Hazreti Es'ad bin Zürare'nin olduğu o görüşmede Allah'ın takdiriyle Resulullah Aleyhisselam ile görüşüp İslam'a girme sürecinde onların kullandığı bir cümle var. Yahudilerin geleceğinden haber verdiği peygamber bu olsa gerek dediler. Çünkü Yahudiler diyorlardı ki Evs ve Hazrece, hele durun siz, hem onlara kavga ettiriyorlar hem de tehdit ediyorlardı. Bir peygamberin gelmenin vakti yaklaştı. O peygamber gelecek, biz ona tabi olacağız ve sizi buradan sürüp çıkaracağız diyorlardı. Ama peygamber geldi. İsrailoğullarından değil, Araplardan geldi. Sırf İsrailoğullarından olmadığı için Resulullah'ı reddetmişlerdi. Geçen haftaki bölümde bilhassa sonlarında burayı bir hayli açmıştım. Burayı dinleyemeyen kardeşlerimizden ricam, o geçen haftaki bölüme lütfen internetten bakıversinler. Bir daha tekrarına girmeyeceğim çünkü. İşte Evs Hazreç savaşları, yani Boğaz savaşları, Evs ve Hazreç'in 5 yıl sürüyor, bitiyor. Şimdi bir savaştan çıktığınız zaman iki tarafında kayıpları var. Ekonomi sıfır, her şey sıfır. O kadar yaralı, o kadar ölü. Yani siz kendinize gelinceye kadar, zaten toparlanıncaya kadar hicret oldu. İşte bu Allah'ın onlara verdiği bir fırsat. Onlar İslam'a girdiler, Resulullah'ı Kuba'da karşıladılar. Yahudiler ne yaptı bu süreçte? İşte bu da ayrı bir önem arz ediyor. Az önce ifade ettim, annemizin hayat hikayesinde olmayan bir şey ama biz annemizin o yönünü anlamak için de bu örneği vereceğim. Mekke'de müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselam'ı fikri planda onunla baş edemediler. Çünkü ne sordularsa cevabını aldılar. Ne dedilerse karşılığını aldılar. Yenemediler. Onlar herhangi bir insanla münakaşa, mücadele ediyoruz zannediyorlardı. Karşılarındaki herhangi bir insan değildi. Allah'ın gönderdiği son Resulü'ydü. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Baş edemeyince bir çare aradılar. Toplumda mahcup edelim. Yani böyle bitirelim bu işi diye. Bu çareden bir tanesi de dediler ki Yahudileri gelip gidiyor, bizim buraya ticaret yapıyorlar. Onlar ehli kitap. Bu da kitaptan bahsediyor. Vahiy diyor, gökten geldi diyor, ayet diyor, bir şeyler diyor. Bir ekip oluşturdular. Nadr bin Haris'in başkanlığında Medine'ye Yahudilere gönderdiler. Dediler ki içimizden birisi çıktı, böyle böyle söylüyor. Siz kitap ehlisiniz. Nedir bu iş diye fikir danıştılar Yahudilere. İşte Yahudiler aslında ilk vahiyden bu yana takip ediyorlar. Ancak Yahudi, Yahudiliğine, sistemine, ticaretine, siyasetine bir zarar gelinceye kadar seni uzaktan kontrol altında tutar. Ama onların menfaatlerine dokunacak olduğun an Yahudi gerçek yüzünü gösterir. Bu hep böyle olmuştur tarih boyunca. Onlar da diyorlar ki size 3 soru verelim. Bunları sorun. Bunları peygamberlerden başka kimse bilemez. Bizim kitaplarımızda var bu. Oradan size vereceğiz. Bunu sorun. Eğer bunlara cevap verirse o Allah'ın Resulüdür, ona tabi olun. Yok, cevap veremezse yalancının biridir, ne yaparsanız yapın. Diyor ki müşrikler, peki de 3 sorunun doğru cevabının verdiğini biz nereden bileceğiz? Biz size soru da vereceğiz, cevabı da vereceğiz. Verirler gerçekten. Hepinizin bildiği gibi işte. Ashab-ı Kehf hakkında soru. Zülkarneyn hakkında soru. Bir de ruh hakkında soru. Ben sondan başlayayım. Ruh hakkında İsra suresinde kısa bir ayetle cevap verilir. Zülkarneyn ile Ashab-ı Kehf hakkında ise Kehf suresi nazil olur. Resulullah onları sarsacak derecede cevap verir vahiy ile, ama yine iman etmezler. İşte bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani Yahudi müşriye şunlara cevap verirse o Allah'ın Resulüdür, ona tabi olun dediği kişi, zat hicretle Kuba'ya kadar geliyor. Gidip görüşüyorlar. Başlarında Huyey bin Ahtap, bizim sizlerle paylaştığımız şu anda Zeynep Safiye annemizin babası. Ve onun o olduğunu anlıyorlar. Ama Yahudilerden olmadığı için reddediyorlar. Olayın özü bu. Elbette bu kadar değil Yahudinin Yahudiliği. O yüzden bütün kaynaklarımız der ki Yahudiler aslında peygamberimizi değil, Allah'ın emrini reddettiler. Çünkü Allah Teala peygamberini kimlerden göndereceğini kendisi takdir buyurur. Ya ona mı soracak peygamberi kimden gönderecek? İnşallah geçen ders gene demiştim. Bu ders bir daha diyorum. Yeri geldikçe ayeti kelimeleri metin olarak üstelik inşallah sizlere paylaştığımızda bu güzel hadise çok daha net bir şekilde inşallah anlaşılmış olacak. Şimdi efendim bütün bunları bilen bu Yahudiler işte az önce ifade ettim, yani Evs ve Hazreci birbirine düşürüp Medine işlerine gelmişler, yerleşmişler, kilit noktaları tutmuşlar ve Evs ve Hazreç hakimken, Yahudi hizmetçi durumundayken işler ters dönmüş. Evs ve Hazreç'in ürettiği ürünleri bile Yahudi pazarlıyor, satıyor. Yahudi her geçen gün daha çok zenginliyor. Bunlar fakirliğe doğru gidiyorlardı. İşte öyle zamanda Allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ı peygamberlikle görevlendiriyor. Onu arkasından 13 sene sonra da efendim Medine'ye hicret oluyor. Şimdi efendim birkaç rakam vereyim ben size. Bu çok durduğum bir rakamdır bu. Hatırlayacağınız gibi sohbetlerde yeri geldikçe Mekke ile Medine'nin nüfuslarını yuvarlak olarak bir ifadesiyle beraber size vermeye çalıştım. O günlerde Mekke'nin nüfusu 10.000, Medine'nin nüfusu 10.000 yuvarlak olarak. Şimdi bu yuvarlağı biraz netleştiriyorum. Kaynaklardan iyice araştırdım. Size rakam ifade ediyorum. Hicret yılında Medine'de 6.000 kadar müşrik Arap var. 6.000 müşrik. 4.000 Yahudi var. Ne etti efendim? 6.000, 4.000, 10.000. 50 kadar da Hristiyan Arap nüfusu var. 10.000, 50. Medine nüfusu. O yüzden yuvarlak diyoruz. Yani Hristiyan sayısı 50 kadar. O yüzden fazla etkileri yok. Yahudilerin sayısı 4.000. Müşrik Arapların sayısı 6.000. Yani müşrik Arapların Evs ve Hazreç Medine'de Yahudilerden 2.000 daha fazla oldukları halde Yahudilerin siyasi oyunlarla, nifaklarla düşüyorlar birbirlerine. 6.000 müşrik 4.000 Yahudinin tasallutu altına düşüyor. Şimdi sanırım aklınıza geliyor. Şu an dünyada Yahudi nüfusu kaç? Müslüman nüfusu kaç? Ve Müslümanlar Yahudilerden dolayı neler çekiyor? Niçin sorusu akıllara geliyor. Bunların cevabını vermek de efendim bizi aşıyor. Bir kez daha ifade ediyorum. Hicret yılında Medine'de 6.000 kadar müşrik Arap, yani Evs ve Hazreç, 4.000 kadar Yahudi var. 50 de Hristiyan var. 50.000 anlamayalım sakın. 50 Hristiyan var. Yani bu durumda net diyemeyiz tabi. İlla ki tam rakam diyemeyiz ama Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde 10.050 insanın orada yaşadığını görmüş oluyoruz. Şimdi Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldi. Biliyorsunuz ilk icraatlardan bir tanesi Müslüman nüfus sayımıydı. Herkesin nüfus sayımı değil, Müslüman nüfus sayımıydı. Hatırlayınız. Bu Müslüman nüfus sayımında erkeğiyle, kadınıyla, bebeğe, yaşlıya varıncaya kadar 1500 Müslüman vardı. O zaman Mekkeli Medineli, ya onu söyleyeyim. Ensar muhacir. Yani bu şu anlama geliyor. 6000 müşriğin en fazla efendim 1000 kadar herhalde İslam'a girmiş. Yani 5000 daha orada müşrik var. Ve aleyhisselam Medine'ye geliyor. Yönetimden müsaade isteyip bir kenara sığınmıyor. Medine'ye geliyor. Yönetimi eline alıyor efendim. Resulullah aleyhisselam hicretle beraber Medine'ye gelir gelmez yönetimi eline alıyor. İslam'ın doğru anlaşılması için olayların iyice irdelenmesi, en küçük ayrıntıya kadar inilmesi lazım. Ancak ayrıntıya inerken orada boğulmamak, hataya düşmemek için genel bakışı hep canlı tutmak gerekir. Bizim buradaki sizlerle paylaştığımız konumuz Medine'ye İslam'ın girişi, yayılışı değil efendim. Hazreti Zeynep Safiye annemiz. O yüzden kısa bir şekilde efendim o süreci gördük. Şimdi efendim asıl mevzuyu buradan götürelim şimdi. Zeynep Safiye annemiz, ki o zaman annemiz değil, onu söylemiştik. Babası ve amcaları başta olmak üzere bütün kabilesinin bu derece tayakkuz haline geçmeleri karşısında hem şaşırmış ve hem de bir hayli merakı artmıştı. Niye bu kadar karşı koyuyorlardı? Neler oluyordu böyle? Bu soruları artırarak sormaya başlamıştı kendine. Kimseden cevap alamasa da bu sorular üzerinde duruyordu bizzat kendisi. Bir an bile durmayan babası Huyey yine toplantı halindeydi. Yahudi liderleri gelip toplanmışlardı evlerine. Her geçen gün bilenen bu insanların her biri kesici ve batıcı birer savaş aracı haline gelmişlerdi. Her hareketleri ayrı bir korku veriyor, her bakışları ayrı bir batıyor, her sözleri ayrı bir kesiyordu çünkü. Bir şeyler ikram etmek için hizmetçiler koşuştururken birkaçının fena halde canını bile yakmışlardı. Korkularına korku, öfkelerine öfke, nefretlerine nefret ekleyen bu korkunç topluluk Zeynep Safiye'yi de çok korkutuyordu. Her ne oluyorsa bu gidiş hiç iyiye gitmiyordu. Evet, şimdi efendim toplantıya bakalım. Zeynep Safiye annemizin şahit olduğu konuşmaları burada göreceğiz biraz. Bakınız ifadeye. Zeynep Safiye annemizin babası Huyey bin Ahtab ne diyor? Her şeyden önce bizler Yahudiler olarak bütün insanlardan üstünüz. Bugün de aynı değil mi? Ya. Her şeyden önce bizler Yahudiler olarak bütün insanlardan üstünüz. İnsanlar başta olmak üzere bütün her şey biz Yahudilere hizmet etmek için yaratılmıştır. Ben geçen haftaki sohbetimde her şey içinde her şey ve insanlar demiştim. Bak Yahudiler ne diyor? İnsanı başa alıyor. Ben demiştim ki yani bütün varlıklar ve bütün insanlık Yahudilere hizmet etsin diye yaratılmıştır diyorlardı dedim. Lider bir ileri giderek insanlar başta olmak üzere bütün her şey bize hizmet için yaratılmıştır diyor. Her şeyden ve herkesten üstün olan bir topluluk olarak biz Yahudiler başkalarının emrine asla girmeyiz. Evet. Kimsenin emrine girmeyeceğimiz gibi bütün herkesi emrimizde çalıştıracağız. Çalıştırırız. Böyle ifade kullanınca ister istemez soruyorlar. Ne demek istiyorsun ey Huyey? Aç biraz yani. Ne demek istediğimi anlamıyorsan burada ne işin var? Ben tüm isimlere girmeyeyim. Burada ne işin var? Öyle deyince o da kızıyor. Mekke müşriklerine verdiğimiz akıllı ne yapacağız peki? Bak, az önce ifade ettim. Özet ana fikir geçerken şimdi geldi bu. Mekke müşriklerine verdiğimiz aklı, bak tavsiye değil, akıl vermişler. Ne yapacağız diyor. Ne aklıymış bu? Kızıyor Huyey bin Ahtab. Allah'ın Resulü olduğunu söyleyip kavmini İslam'a davet eden zat ile baş edemeyen Mekke müşriklerinin önde gelenlerinden Nadir bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayit'a verdiğimiz akıl. Bu isimleri mecburen vereceğiz. Ben bir kez daha söyleyeyim. Burada bu ifadeyi kendim kullandım. Kaynakta böyle geçmiyor. Yani Allah'ın Resulü olduğunu söyleyip kavmini İslam'a davet eden zat. Ben bu kaynaklarda Muhammed diyorlar direkt aleyhisselam. Şimdi Huyey bin Ahtab konuşuyor Yahudi lideri. Başına Hazreti sonunda sallallahu aleyhi ve sellemi koymayacak ya. Muhammed ile baş edemediler ya diyecek. Ben şimdi sizlerle olayı anlatıyorum diye Huyey'in ağzını mı kullanacağım? Resulullah Aleyhisselam mübarek ismi şerifleri anıldığında salavat getirmemizi sadece tavsiye değil emrediyorlar. Ve bu bizim için onunla gönül bağlantısını kurmanın bir başka yolu budur. O yüzden Resulullah'ın adını mümkün mertebe Yahudi'ye fazla kullandırmıyorum. Ha bir de şu var. Biz şimdi radyo programı yapıyoruz şu anda ama ben aynı zamanda bunu sık sık da ifade ediyorum. Yaptığım çalışmaları kitap haline getirme gayretim de sürüyor. Bunu siz de az çok biliyorsunuz. Çünkü bu şekilde yayınladığım çok kitabım var. Ola ki yarın öbür gün bir Müslüman çıkar, bunu senaryo yapar, başka biri çıkar, radyo tiyatrosu yapar, bir şey yapar. Ondan sonra biz Muhammed'i şöyle yeneceğiz, Muhammed'i böyle yaptık, Muhammed'i şöyle yaptık. Haşa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın eminim siz bile 3 kez isim kullandım. Lan bu hoca ne yapıyor ya? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem niye demiyor diye içinizden geçiyor ve böyle içiniz yanıyor gibi. İnanan ona, seven onu, gönül veren ona, onun adı böyle sivri sivri anıldığında gönülleri incinir, incinir. Ama kalkıp da Yahudi bu cümleyi kullanmayacağına göre o zaman biz sıfat kullanacağız, zamir kullanacağız. Ama bunu kullanırken de dinleyen de okuyan da anlayacak ya da izleyen. Allah'ın Resulü olduğunu söyleyip kavmini İslam'a davet eden zat ile baş edemeyen Mekke müşrikleri. Anlaşılıyor mu efendim? Anlaşılıyor. İşte onların önde gelenlerinden Nadir bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayet'e verdiğimiz akıl. Akıl vermişlerdi. Bunu ne yapacağız diyor. Kızıyor Huyey bin Ahtab. Sen de içindeydin ya. Ben de onun için hatırlatıyorum zaten diyor. Mekke müşriklerine verdiğimiz aklı da hatırlayabiliyor musun bari? Tabii. Ona 3 şeyi sorun demiştik. Bu 3 soruya doğru cevap verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş Allah'ın Resulüdür. ona tabi olun. Eğer doğru cevap veremezse yalancının tekidir. O durumda bildiğinizi yapın. Bunu ikinciye biraz daha genişçe tekrarlamış olduk. Evet, aynen öyle akıl vermiştik diyor Huyey bin Ahtab. Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen zat da onlara o anda nazil olan vahiy ile cevap vermiş. Doğru cevap verdiği halde müşrikler yine de tabi olmamışlar ona. Ben de bunu demeye çalışıyorum. Ey Huyey, o zat gerçekten Allah'ın Resulü olduğu ve biz de son Resul'ün gelmesini beklediğimiz, söylediğimiz halde neden bu kadar karşı çıkıyoruz deyince, bu sefer başka biri diyor bunu. Ne yani? Şimdi biz kalkıp bizden olmayan birine mi tabi olacağız? Yahudi bu işte. O yüzden Yahudi'ye benzemeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Allah hangi kavimden dilerse onlardan gönderir ey Huyey. Bizden olmayan birine asla tabi olmayız. Bizden olmayan birine asla tabi olmayız. O zaman bu kısır döngüden kurtulamayız ki diyor toplantıya katılan kişi. Yeter. Yahudi milleti Yahudi olmayana tabi olmaz. İşte o kadar. Huyey bin Ahtab'ın sözüdür. Yahudi milleti Yahudi olmayana tabi olmaz. İşte o kadar. Evet. Yahudi olmayana tabi olmaz da Müslüman ahlak olarak, kıyafet olarak, davranış olarak, gündelik hayat olarak Yahudi'ye benzerse hali ne olur? Yahudinin namazı yoktur. Yahudinin örtüsü yoktur. Müslümanın namazı vardır. Müslümanın tesettürü vardır. Yahudinin ahlakı yoktur diyeceğim. Yahudiliğe göre ahlaklıdır o. Ama İslam ahlakıyla Müslüman ahlaklanacak. Bizden istenen bu. İşte bunlar toplanmışlar evde. Ateşli bir şekilde ileri geri konuşuyorlar. Efendim, Peygamberimiz aleyhisselam henüz Küba'ya gelmiş. Daha Medine'ye gelmemiş. Biliyorsunuz Küba'da 10 veya 14 gün kalacak sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman bir yere gidince önce ne yapacağının örnekliğini ortaya koyacak. Mescid-i Kuba'yı yapacak. Müslüman önce, yani Allah'a kulluk etme noktasında aslında mescide ihtiyacı yok Müslümanın. Yani İslam ne buyuruyor? Yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyor. Mescit yok diye namaz kılmamazlık edemeyiz ki. Ama mescit aynı zamanda toplanılan yer. O yüzden cami diğer adı. Cami toplanılan yer işte. Mescit secde edilen yer aslında odur. Ama cami diyoruz biz. Cami de cem ediyor, topluyor insanları. Toplanılan yer. O yüzden sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan Kuba'da icraatlara başladı. Beri taraftan Yahudiler toplantı üstüne toplantı yaparak bu gelişmeyi durdurmak değil, nasıl ortadan kaldıracağızın planını yapıyorlar. O yüzden konuşuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Daha neler konuşmadılar ki? Her sözleri red ile başlıyor, red ile bitiyordu. Sadece reddetmekle yetinmiyorlardı. Daha şimdiden onu nasıl alt edeceklerini bile konuşuyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellemi yani. Yahudiler kafa kafaya verip sinsice planlar kurarlarken diğer tarafta çok daha farklı şeyler yaşanıyordu. Safiye Zeynep her iki tarafı da takip etme ve neler olup bittiğini anlama çabasındaydı. Şimdi efendim, böyle bir evde yetişiyor bu insan. Böyle bir ortamda yetişiyor bu insan. İleride göreceğiz. Yani gerçekten bu zihniyeti anlamak nasıl bir yöntem geliştirme noktasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu o güzel yola girmez, o güzel yol ile hareket etmezsek altından çıkamayacağımızın net resmidir bu. Yahudi, Yahudi olmayana tabi olmaz diyor. Kitaplarında son Resul'ün geleceği, onun nasıl biri olduğu orada ifade edilmiş. Ve ayeti kerimelerde onlar mesela Mekke müşrikleri için onlar kendi çocuklarını tanırcasına seni tanırlar diyordu. Aynı ifade birkaç farklılıklarla Yahudiler için de geçiyor. Onlar kendi çocuklarını tanır gibi tanırlardı. Ama nedir? İşte ırkı taassubun getirdiği bir korkunç yıkım. Şimdi düşünün kendinizi. Ben şimdi burada böyle muhabbetli bir sohbet değil de böyle öfkeli bir şey size anlatsam, bağırsam, çağırsam, sövsem durduk yerde öfkelenirsiniz. Her program böyle olsa, sadece benim programım değil, benden önce program yapan arkadaşlarım, benden sonra yapanlar, sadece bugün değil, her gün böyle radyoyu açıyorsunuz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Televizyonu açıyorsunuz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Etraf bağırıyoruz, çağırıyoruz. Siz de bizi takip edip dinliyorsanız bağıran, çağıran topluluk olursunuz. Yani sosyal çevrenin insan üzerine etkisi bilinen bir gerçek. Zeynep Safiye böyle bir yerde yetişiyor. Yani küçük küçük diyoruz ama çok da küçük değil. Oralarda 9-10 yaşı evlilik yaşı. Yaş yani şu sahne esnasında en küçük 12 yaşında. Yani evlense evlenecek yani onu da söyleyelim. Ama sonuçta hadiseyi kavuruyor. Kavuramadığı bir şey var. Daha önce çok konuşurlardı. Bir peygamberin gelmesi yakındır. Biz ona tabi olacağız. Geldi. Nereden geldi? Araplardan, Yahudilerden gelmedi diye öfke kusuyorlar. O yüzden büyüklerimiz ne güzel söylerler. Bu günah konusunda insan eziliyor bunu cümleyi kullanırken de yani. Büyük küçük böyle ayırmaksızın yani. Bir yanlış yaptığınızda, kusur ettiğinizde, günah işlediğinizde onu yaptığınız, yani küçük görmeyin, basit görmeyin. Ama bir şeye dikkat edin. Kimin emrini çiğniyorsunuz? Bunu yasaklayan kim? Siz kimin emrini çiğniyorsunuz? İnsanını ürpertiyor değil mi efendim? Yani yanlış yapıyoruz. Kimin emrini çiğniyoruz? Şimdi kitap ehli bunlar. Eski medeniyet bunlar. Yani çokça peygamberleri gelen bir kavim. Ve hepsi son peygamberin geleceğini müjdelemiş, haber vermiş, tanıtmış. Ve onun da zamanı gelmiş, Allah da Resulü göndermiş. Gönderileni reddediyorlar. Şimdi bir ilin mülki amiri, vali değil mi sen kıymetli dinleyenlerim? Validir, mülki amiri bir ilin. Vali bir görevliyi gönderse, bir adamını, memurunu bize bir şekilde yani, şunları yapın, şunları yapmayın diye. Biz memurun bizden istediğini yapmadığımız zaman biz memura mı karşı geldik, valiye mi karşı geldik? Olay bu yani. Bunu biraz küçültelim, bir dernek, bir vakıf, bir cemiyet olsun. Vakıf diyelim daha iyi olur. Bir vakfın başkanı var, bir cemiyetin başkanı var. Efendim bir elemanı, adamı gönderiyor ki şunları yapınız diye. Biz onları yapmadığımız takdirde vakıf başkanına karşı gelmiş oluruz. Sonuçta vali de insan, vakıf başkanı da insan. Ama ayıp olur, karşı gelmek olmaz yani. Allah Celle Celaluhu, şunları yapın, şunları yapmayın diyor. Kimi gönderiyor? Peygamberini gönderiyor. Kitapla gönderiyor. Ve kalkıyorsun, Araptır diyorsun, İsrail oğullarından değildir diyerek bu peygamberi reddediyorsun. İşte böyle bir ikilem bu Yahudi içerisinde sürüp gider. Şimdi efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam, az önce ifade ettim, paylaştım sizlerle. Bazı rivayetlerde 10, bazılarında 14 dediği için ikisini de kullanıyorum. Muhtemelen 14 gibi görünüyor. Elbette ki Allah en iyisini bilir. Kuba'da kaldıktan sonra, işte yine az önce ifade ettim, Kuba Mescidi yapıldı. Orada faaliyetleri yapıldı. Medine'den, yani Yesrib'de Medine'den Kuba'ya akın akın Müslümanlar geliyor. Ve burada Yahudi sahnesi de var. En çok bildiğimiz, en meşhurlarından birisi de efendim Abdullah bin Selam diye meşhur olan Yahudi alimidir. İşte bunu anlama, kavrama noktasında Yahudi zihniyetini ortaya en iyi koyanların biri de işte bu hadisedir efendim. Şimdi ben ayrıntıya girmeyeceğim burada. Çünkü Abdullah bin Selam gibi böyle üç, şu anda bakıyorum kaynaklarıma, tarıyorum sayfaları. Evet, 4, 5, 6, 7 bayağı var. Yani aynı hikayenin kahramanları olmuşlar. Hikaye ne? Biz bunu yalnız siz biliyorsunuz Abdullah bin Selam'ın şahsında. Abdullah bin Selam'ın adını Abdullah diye Resulullah değiştirdi biliyorsunuz İslam'a girdikten sonra. Ben şimdi buraya hızla geçeyim bir. Çünkü Hazreti Zeynep Safiye'nin Abdullah bin Selam'ın cümlesiyle sarsıldığını göreceğiz. Tabii zamana ne kadar sığdırabilirsem inşallah. Abdullah bin Selam gelir peygamberim, o da Yahudi alimidir. Peygamberimize görüşür. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek nur yüzünü görür. Nur yüze bakar. Hiçbir soruyu sormaz. Bu nur yüzün sahibi yalan söylemez der. İslam'a girer. Ayrıntıya girmeyeyim. Ama arkasında Yahudi heyeti geliyor. Bilge heyet geliyor. Ben uzundur. Benim konum burası değil. Safiye anneye gelecek cümledir. Ey Allah'ın Resulü der. Eğer o gün görürseniz beni bir yere saklayın. Gelen Yahudi heyetine beni sorun. Ve onların karakterlerini görün. Ben kısalttım biraz. Bu kadar değil. Öyle olur. Yahudi heyeti gelir. Peygamberimizle görüşürler. İslam'a girmezler. Niye? Çünkü Arap peygamber. Yahudi değil. Şimdi efendim biz Türk'üz, Çerkeziz, Laz'ız, Gürcü'yüz, Kürdüz, ne bileyim malamız, bir şeyiz yani. Birçok şey var. Ne kaldıysa kusura bakmayın dinleyen kardeşlerimizden. Ben öyle şeyleri saymayı sevmiyorum. Çünkü ırkımızı ismarlayan biz değiliz. Ama Arap değiliz biz. Peki peygamberle sorunumuz var mı? Kürdün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkeğin, Manav'ın, Boşnağ'ın neyse Resulullah Aleyhisselam'a sorunu var mı? Yok. Biz Arap peygamber demiyoruz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seviyoruz biz onu. Ona tabi olmuşuz. Dikkat edin. Gelen heyet peygamberimizle görüşüyorlar. İman etmiyorlar tabi. Aleyhisselam diyor ki peki aranızda Abdullah bin Selam denen bir zat var. Nasıl biridir? O adam Abdullah bin Selam. Bu alim biridir. En iyi kabilenin, en iyi sülalenin, en iyi evladı. Aramızda da en iyilerimizin en iyisidir. En. Hep iyi derler. Peki, o en iyiniz İslam'a girse ne dersiniz? Öyle bir şey mümkün değil. Çünkü o en akıllımızdır. Abdullah gel der. Abdullah çıkar. Onların yanında bir kez daha kelime-i şehadet getirir. Bu kaç saniye çeker ki yani bu? Şu ifade ettiğim şey. aynı kabile, bu var ya bu yüzünü buruştururlar. Bu var ya bu en kötü sülalenin, en kötü kabilenin, en kötü ailenin, en kötü babanın, en kötü oğludur. Aramızda en ahmağımız, aptalımızdır derler. Beyinsiz, sefih kelimesini kullanırlar. Yahudi bu işte. Aleyhisselam kızar, onları dışarı çıkarır. Az önce en akıllı, en iyiydi, şimdi en sefih, en beyinsiz oldu. Çünkü Kur'an'da çok geçiyor. Ona diyor, ancak diyor sefihler, beyinsizler diyor uyar, itaat eder. Haşa. İşte bu ifadeleri Hazreti Zeynep Safiye annemiz duyacak. Bunun üzerine yeni bir ufuk daha oluşacak. İşte oluşacak ufku ve devamını ileriki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere bugün de burada sohbetimizi noktalıyor. Hayırlara vesile olmasını diliyor. Efendim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.